Değerli dinleyicimiz, İsa bu sözüyle ne demek istedi? Tanrı'ya ruhta ve içtenlikle nasıl dua edebiliriz? İsa bu sözüyle şunu açıkladı. Tapınmanın, duanın gerçek ve ruhsal olması için tapınan ile Tanrı arasında bir anlaşma olmalıdır. Programın başında söz ettiğimiz cananın sorusu bu aynı gerçeği değinir. Tek yönlü dua olamaz. Yani biz aklımıza geleni görünmeyen bir varlığa yönelttiğimiz için dua etmiş sayılmayız. Ezberlenmiş sözleri mitralyözden atarcasına söylemekle Tanrı'ya tapınmış olamayız. Dua eden kişiyle Tanrı arasında bir anlaşma, bir alışveriş olmalıdır. Gözümüz ışık görmek için özel bir biçimde yapıldı, değil mi? Kulaklarımız ses duysun diye özel bir biçimde yaratıldı. Gözde bir bozukluk olursa ışığı göremeyiz. Kulağımızın zarı patlarsa çevremizdeki sesleri duymaz oluruz. Aynı biçimde Tanrı'ya dua ettiğimizde, ona tapındığımızda, Tanrı'nın ruhuyla bizim ruhumuz arasında bir anlaşma, bir ayar olmalıdır. Tanrı'nın ruhuyla bizim ruhumuz arasında bir bağ, bir anlaşma olursa, o zaman Tanrı'nın kutsal ruhu bize yardım eder ve Tanrı'ya ruhta ve içtenlikle dua edebiliriz. Kutsal kitap diyor ki, Tanrı ona ruhta dua edenleri arıyor. Değerli kardeşim, siz Tanrı'ya nasıl dua ediyorsunuz? Tanrı'nın kutsal ruhuyla sizin aranızda bir anlaşma var mı? Ancak böyle bir anlaşmaya girdikten sonra Tanrı'ya içtenlikle ve ruhta tapınabiliriz. Biliyorum, şu anda kafanızda şöyle bir soru vardır. Tanrı'nın kutsal ruhuyla benim aramda nasıl bir anlaşma olabilir? Açıklayayım. İsa Mesih Samiryeli kadına konuşurken gelecek zamandan söz etmişti. Bir zaman gelecek ki Tanrı'ya nerede tapınılacağı önemsiz sayılacaktır demişti. Evet değerli dinleyicimiz, İsa gelecek zamandan söz etti. Bir zaman gelecek dedi. Acaba o zaman geldi mi? Evet, geldi ve şu anda bizler o zamanın içindeyiz. Öyleyse ne zaman başladı şu içinde bulunduğumuz dönem? İsa Mesih ölüp dirildikten sonra. Açıklamalıyız bu sözü. İsa dünyaya gelmeden önce insan ile Tanrı'nın ruhu arasında bir anlaşma yoktu. Yahudiler birçok görenek ve adetlere göre Tanrı'ya tapınırlardı. Bu yöntem Tanrı ile insan arasındaki eski anlaşmaya göre olurdu. Örneğin, Yahudilerin tapınaklarında Tanrı'ya yaklaşıp da ona tapınmak ve dua etmek için birçok görenekleri yerine getirmek gerekti. Şükür sunmak için bir kurban sunma yöntemi, günahtan tövbe için başka bir kurban sunma yöntemi vardı. İsa Mesih dünyaya geldiğinde özel bir amacı vardı onun. Eski antlaşmayı bitimine getirip yeni bir antlaşma kurmak. Eski antlaşma, yeni antlaşmanın bir gölgesiydi. Eski antlaşmada kesilen kurbanlar, yeni antlaşmayı kurmak için verilecek olan tek ve sonsuz kurbanın simgesiydi. İsa, Samiryeli kadınla konuşurken, ileride çarmıh üzerinde öleceğini biliyordu. İsa Mesih'in çarmıh üzerinde ölmesi, o tek ve sonsuz kurbanın sunulması olmuştu. İsa'ya ilişkin kutsal kitap şöyle der. Kırpılmaya giden bir kuzu gibi ağzını açmadan ölüme gitti. İsa Mesih dünyada yaşamış olan tek günahsız insandır. Dünyaya günahsız geldi, günahsız yaşadı ve biz günahlılar için çarmıh üzerinde kurban olarak öldü. Yahudilerin eski antlaşmalarına göre kesilen kurbanlara bakarsak kurbanlık kuzuların kusursuz olmasını buyurmuştu Tanrı. Bu yine bir simgeydi. Kurban olacak Mesih'in kusursuzluğunu duyuruyordu eski antlaşmanın kuzusu. Sevgili dinleyicimiz, İsa Mesih gerçekten çarmıh üzerinde günahlarımız için öldü. Onun ölümüyle yepyeni bir antlaşmaya yol açıldı. İsa'nın ölümüyle Tanrı bizleri yeni bir antlaşmaya davet ediyor. Bu antlaşmada Tanrı'nın bizden beklediği İsa Mesih'e iman etmemizdir. İsa'nın bizim günahlarımız için çarmıh üzerinde öldüğüne inanmamızı ister Tanrı. Buna karşılık tüm günahlarımızı bağışlayıp bizleri yıkamakla arıtacağını vaat eder Rab. Tüm bunları yapmakla beraber kendi kutsal ruhunu İsa'ya iman edene verir. İşte ancak o zaman insanın ruhuyla Tanrı'nın ruhu arasında bir anlaşma olabilir. Ancak o zaman ruhta ve içtenlikle Tanrı'ya tapınabilir insan.